Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamd-i sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün yine Hikem-i Atayiye, Mesnevi-i Maneviye, Mesnevi-i Nuriye, artık hangisi bizim böyle sıramıza uygun şekilde düşüyorsa, tabii ki yine kitaptan mütalaa etmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu arada biliyorsunuz biz günlük hayatımızla alakalı zaman mekanla, yani Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu ayetler görmemiz için adeta tenezzül ederek, nasıl Kur'an ayetleri Allah indinde, Allah katındayken tenezzülen indi merhametinin eseri, Cenab-ı Hakk'ın da bu kainatı işaretleriyle, delilleriyle, vahdaniyetine, birliğine, ehadiyetine, hatta bizim de kulluk, ibadet, taat yapmamız için gerekli işaretlere, beyana mazhar olmamız için Allah Teala tenezzülen kainat ayetini de indirdi. Ama beraberinde bunu da okumamızı, fark etmemizi istedi. Bunu defaatle konuştuk. Ayatı ilmiye, ayatı kevniye. Niye defaatle söylüyorum? Allah rızası için artık bunlar konuşulduğunda, ayatı ilmiyesiyle böyledir, ayatı kevniyesiyle şöyledir diye bir tabir duyduğunda, aa bu ne demek ki acaba? Hay Allah, yine böyle bir acayip konuşur demeyelim. Artık yani bunlar bizim konuşmamızda, lisanımızda, hatta günlük hayatımızda, muhaveratımızda bulunsun. Muhaverat bu arada beraber karşılıklı konuşmak demektir. Bulunsun, bilinmesi icap ediyor. Şimdi bu ayetlerden birisi de Recep ayıdır kıymetli arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 12 ay, efendim bazıları diyebilirler ki ya bu 12 ay işte Allah'ın ayı. 12 ay olarak Cenab-ı Hak bu şekilde lütfetmiş, bahşetmiş. Hani isimleri de çok önemli değil. Arapların ataları bulmuştur diyenler olabilir. O yeni yeni nevzulu tipler olabilir. Şunu da unutmamalı ki lisanın sahibi Hazreti Allah'tır. Ayların 12 olması Allah tarafından bildirildiği gibi Allah Teala'nın bir tabi kanunu ve ayeti, bir şeriatı olduğu gibi ayrıca lisanların da ifadelerini dimağa, akla, hayale düşüren, lisanı da insanların atalarına göre onlara talim ettiren, bahşeden Hazreti Allah'tır. Lisanın gavurcası olmaz, lisanın Müslümancası olmaz. Bütün lisanlar Allah Teala'nın kudretiyle ataların, bizden evvelki nesillerin dimağına düşürülerek vücut bulmuş. Oradan da aynı Hucurat suresindeki Allah Teala'nın bizi dişi ve erkekten yaratıp kabileler ve kavimler halinde yaratmasına لِتَعَارَهُ birbirimizi daha iyi tanıyalım, daha iyi anlayalım, birbirimizle alakayı daha iyi kuralım diye yaratmasıyla alakalı bir hikmettir. Şimdi dolayısıyla bu 12 ayın isimleri de Allah Teala'nın lütfu olarak konulmuştur ki buna da en güzel delil Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayının geçmesidir. Ramazan kelimesi bu efendim iddiada, bu kuru iddiaya bağlı kalırsak o zaman Ramazan da haşa sanki insanlar bunun adını koydu. Allah da sonradan mahluk olarak ayeti kerimesini indirdi efendim ve Ramazan diye insanların koyduğu adı kabul ettiği gibi anlaşılır. Halbuki öyle değil. Allah Teala mesela Ramazan ayının kendi indindeki kelama, mahluk olmayan kelamında Ramazan ismi kayıtlı ve Allah öyle murad ettiği için bu ismin konulmasına da vesileler halk etmiş. İnsanlar bunu dedelerinden, efendim atalarından duymuş olsalar bile onların zihninde icat edilmesi ve yaratılması onların muhayyene ve dimalarına düşürülmesi Allah tarafından olmuştur ki Estağfirullah Şehr-i Ramazanellezi unzile fihil Kur'an ayeti kerimesinde beyan edildiği veçile Ramazan tabiri de bir şekilde yerleşmiş. Ayetteki yeri de insanlar anlayacak şekle geldiği zaman indirilmiştir. Şimdi Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı denildiğinde bunların tarifleri bir insanların ay gün olarak hesabına yarayan isimlendirme şekli vardır. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın ilhamatıyla ve vahyiyle konuşan kendi indiği görüşünü hiçbir zaman beyan etmeyen, hatta indiği görüşü de Allah katında ve indinde makbul olan Zat-ı Ekrem, Resul-ü Muhterem ve Nebi-ü Muazzam Hazreti Fahri Alem Recep ayı için Şehrullah, Allah'ın ayı demiştir. Diğerleri başkasının ayı değil. Yani Allah hukukuna ait ilah, itikat, iman boyutunda, amencü billah boyutunda imanınızı gözden geçirmek için bu ayı bir fırsat bilin şeklinde anlayabilir miyiz? Anlarız. Hadisin zahirine aykırı bir durum var mıdır? Hayır, yoktur. Hatta muvafıktır, mutabıktır. Neden? Ondan sonraki aya Şaban ayı denilmesi, Allah'ın kulu olduğunu Recep ayında şöyle bir gözden geçirip itikadi, imani açıdan kendine düzen verip bir nizama, intizamına bakıp sonra da Muhammedu Resulullah yani peygamberin ümmeti olduğunda unutmayarak sünnet-i seniyyesine, Efendimizin yaşayışına göre hangi noktada olduğunu da gör ki ümmetin ayı olan Ramazan'a mağfiretle, afla, cehennem azabından azat olmak, kurtulmakla girebilesin işaretini bu hadis-i şeriften anlayabilir miyiz? Bu manayı da çıkartabilir miyiz? Çıkartırız. Rahatlıkla anlayabiliriz. Böyle anlamamızın, Efendimizin saadetle buyurduğu Recep Allah'ın ayı, Şaban-ı Azam benim, Ramazan da ümmeti Muhammed'in, ümmetimin ayı diye söylenmesindeki manaya mutabıktır, muvafıktır. Hatta ana hattı olarak düşündüğümüzde ilk önce nazarımızda, irfanımız ve insafımızda bulunması gereken şekil budur desek herhalde çok hatalı konuşmuş olmayız. Kuru bilgi şeklinde değil de orada anlatılmak istenilene doğru yaklaşırsak elbette bu yapılan tarifin tam da yerinde, efendim bu anlatılan şerhlerin, izahın tam da hadis-i şerifin beyanına, saadete vesile olacak şekilde Efendimiz'in saadetle buyurmasına mutabık ve muvafık olduğunu anlamış olacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla Recep-i Şerif'in cumasını idrak ettikten sonra bundan sonraki günlerimiz artık itikat noktasında. Benim tevekkülüm var mı? Kanaati bilebiliyor muyum? Hırs mı? Dünya hırsı mı? Gadap mı? Nedir? Beni yıkan şeyler nedir? Kendime çeki düzen verin. Ben Allah'ın kuluyum ya. Ramazan'a gireceğim. Recep ayından itibaren Ramazan'ı talep etmek de gene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti değil midir? Allahümme. Değil mi? Hemen içinizde ben daha söylerken eminim ki birçoğunuz duanın devamını getirdiler. Allahümme bariklene fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Ne kıymetli dostlar. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek eyle. Allah Teala'nın ayı olduğunu beyan ettiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani Recep ayı tam da bizden istediğim ve murad ettiğim kulluk noktasında bize mübarek olsun. Şaban ayı ümmet-i Muhammed olduğunu fark eden insanlara inşallah bir mübarek, bir bereket, rahmet vesilesi olsun. Ve bu vesileyle ben de ümmetimi tanıyayım. Efendimiz için de Şaban ayının mübarek olması ne demek? Yani ümmet olarak peygamberin hakkını görüp gözetenleri efendim sünnet-i seniyye ile açılmış yollara muvaffak olması peygamberlik vazifesini o ümmette yapmanın getirdiği şerefe mazhar olması açısından büyük bir dua Efendimiz için. Ve Ramazan ayına bizi ulaştır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Enbiyanın efendim imamı, başlarımızın tacı, efendim gönüllerimizin sultanı ve hatta insan olarak bizlerin en büyük terbiyecisi, üsve-i efendim hasene, kendisine tabi olan en güzel örnek, numune-i imtisal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayına girmek için hususi dua etmesi, herhalde Allah'ın rızasına ve onun razı olduğu amellere ve muradına en isabetli kanaat, vahiy ve ilme sahip olan zatın işaretiyle bizler için de çok ama çok önemli olmalıdır. Değil mi efendim? Dolayısıyla bu günlerin diğer günlerden farklı olduğunu kabul etmemiz lazım. Niçin? Peygamber'e inanıyorsak lazım. Ya Allah'ın günü bir kardeşim, işte ibadet taat yapın. Siz bakmayın bu hocalara, hususi 3 aylık Müslümanlar çıkartıyorlar, 1 aylık Müslüman oluyor. Kardeşim sen lafı tersinden anlıyorsan, başka bir tarafından duymak istiyorsan sana ne yapalım? Efendim halka böyle anlatıyorsunuz, ondan sonra onlar 3 ay iyi gibi duruyorlar, sonra yine azıtıyorlar. E mübarek, biz 3 ayı hallettik, geri kalan ayları da sen hallet o kadar biliyorsan deriz. Biraz da şakavari takılır, fazla gerilmeden de bu arkadaşlarımızı kendi tembellikleriyle ve gafletten ikaz etmek üzere bir sözle ne yaparız? Cevaplarını veririz. Sen ne yapıyorsun bu arada? 3 ayı peygamber anlattı da bu ümmet buna tabi oluyor. Diğer ayları da sen anlat mübarek. Ki onları da anlatan Efendimiz. Muharrem'i anlatıyoruz, yok işte bilmem ne Şia geleneği diyorsunuz. Öbür evveli anlatıyoruz, peygamberi bu kadar yüceltmeyin diyorsunuz. Cemaziyel evveli, cemaziyel ahiri istiğfar için bir mevsimdir. 3 aylara giriyorsun diyoruz. Nereden çıkarttın bu hurafeleri? Peygamberin anlattığı 3 aylara anlatıyoruz. Böyle anlatırsanız 3 aylık Müslümanlar çıkıyor. Mübarek sen ne yapıyorsun peki? Sen bu ilimle böyle kavanoza konulmuş turşunun bile mevsimi geldiğinde bir kuru fasulye yemesi var. Yani kuru fasulye kadar faydan olmayacaksa bu ümmete, doğrudan Kur'an'a bakalım. Kur'an'a bak, haram aylar diyor. Nerede kaldı senin inanmış dedelerinin adet olarak ortaya koyduğu Allah ve Resulünün rızasına muvafık adetlerine uymak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye bedevilerinin, müşriklerinin kendi içlerindeki anlaşmalara göre haram ayları olarak Kur'an-ı Kerim'in de tasdik etmesiyle haram aylara hepsi riayet etti. Kardeşlerim, bizim hadiseleri gerçekten iyi okumamız lazım. Yani çok iyi anlamamız lazım. İnsanlar kendi görüşlerini din gibi göstermek veya mevcut olan bir şeyi rehabilite edip gayret etmek yerine işi kolaycılığa kaçıp sadece adeta bir günah keçisi arar gibi, birisine günahı yıkmak sipariş ederek kendini temize çıkartmak gibi bir halin içerisine giriyorlar. Ne alakası var? Yani 3 aylara hürmette bir insan Allah'a secdenin mahiyetini anladığında, hakikaten o 3 ayları ihya etmişse, efendim Ramazan-ı Şerif'e muhabbetle girmişse, bir daha o adam bozulur mu? Eğer o bir ay Ramazan'ı güzel bir şekilde ihya etmeye çalıştı, Allah Teala'nın rızasına, Efendimiz'in sünnet-i seniyesine uygun geçirdiyse, böyle bir şey mümkün olabilir mi? O senin dediğin, Ramazan'dan çıktıktan sonra tekrar günahlara dalan adamlar diye söylediğin adamlar var ya, Ramazan'ı anlamayan adamlardır. Kendilerine göre ihya eden adamlardır. Ya işte biz de bunu diyoruz. E diyorsun ama sen de gel, biz Ramazan'ı işaret ediyoruz. Hani bizzat öyle demiş. Bir yere camiye tayin edilmiş de, bir kasabaya, bir köye, neyse bizzat. Namaz vakti bakmış, izdiham oluyor. Cemaat geliyor, tıklım tıklım. Öğle namazı. Valla böyle millet kahveden evlerinden çıkıyorlar, camiye giriyor. Fazlalarından çıkıp geliyorlar. Halbuki diyor, cemaate bak diyor ya. Fakat bir bakıyor, o da ne? adamların ayaklarında çizmeler ayakkabılar. Sübhanallah. Ya bakıyor bir arkadaşlar diyor, çizmeyle camiye mi girilir ya? Burada ne yapıyorsunuz siz diyor, burası kilise mi? Diyorlar vallahi hocam biz bilmiyoruz. Senden evvelki hoca müsaade etmişti bize. Sübhanallah. Olmaz öyle şey diyor. Nasıl müsaade etmiş? Diyorlar vallahi etti. Bu sefer adamları haşlamadan evvel diyor ki ben bir hocaya bir sorayım. Adresini, ismini, cismini öğreniyor, bir mektup yazıyor. O zamanlar tabi SMS falan yok. Diyor ki efendim sen böyle yapmışsın, cemaatle böyle diyor, ihtimal vermiyorum ama hani ben yine senden bir şöyle adeten maksat işte formalite icabı soruyorum. Sen müsaade etmiş olamazsın ama bu işin aslı nedir diye soruyor. Cevap geliyor mektupta. Diyor ki o hoca efendi, vallahi diyor bu adamların hiçbirisi namaza niye yata gelmiyordu. Cuma'da bile 5 kişi olmuyordu. Zor cuma kılıyordu. Sonradan baktım diyor, aralarına karıştım. Gördüm ki o adamlar çizmeyi çıkartmayı üşeniyor. Tarladan kalkıp da çizmeyi çıkartıp ayaklarına kaç tane böyle bağcıkla bağlamışlar. Soğuk hava oldu diye girmemişler. Bir şekilde diyor bunları ben camiye sokmayı başardım diyor. Camiye bir şekilde alıştırdım. Sana gelince sen de diyor göster marifetini, o adamın ayağından o çizmeyi çıkar diyor. Böylece kabul et demiyor zaten. Sen de gayret et, o çizmeyi çıkar. Şimdi ecdadın sana bir şey bırakmış. Cami yapmış, kitap bırakmış, tekkesiyle, mekkesiyle, zaviyesiyle, vakıflarıyla, çeşmesiyle bir insan yetiştirmiş. Bu böyle senin ağzına baksaydı bugün bu işler, bir tane adam hidayete gelecek hali yok. Hidayet eren nedir? Zaten kafir kabul ediyorsun. O da ayrı mevzu. Şimdi mübarek adam ecdadın kendini üzerine düşeni fazlasıyla yapmış, adaleti getirmiş, zulmü kaldırmış, insanları ibadet taata adeta müptela kılmış, ibadet etsinler diye icat etmiş. Süleymaniye Camii'ne takımyaları temizlemek, havlu tutmak, abdest alanlara hizmet etmek için 20-25 kişinin maaşını vasfiyelerle ödemiş. 50 kişiden az sabah namazına gelirse her gelen kişiye bir altın verin demiş. Bilmem soğuk havalarda Süleymaniye'ye gider, o koca mabedi boş bırakmazmış. Sen ne icat ettin? Sen ne koydun ortaya? Sen bir şey yapabildin mi? Yok. Sadece dedeme küfret, insanlara şey yap. Hazreti Halit Ebu Ayyub el-Ensari'ye giden adamlara müşrik de, ona da bilmem ne dua eden adama zındık de, bu mu Müslümanlık? Tabii ki değil. Tabii ki değil. İşte bunları iyi anlamak için bugünler bir fırsat olmalı ve bu idrakle, örf de olsa, adet de olsa, bu idrakle düşünerek ne bu adamlara malzeme vermeli, ne de kendimizi şeytana malzeme olarak kaptırmalı. Diyelim de işte bak, yine yapacaklarını yaptılar. Kitaptan okuyamadık. Neyse bu sefer de halimizden okuduk. İlmi hal tahsil etmiş olduk diyelim. Nefeslenelim. Sonra devam edelim inşallah.
Mehmet Fatih Çıplak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Kıymetli dinleyenlerimiz, ikinci bölüme inşallah geçtik. Şimdi Hikrime Atayiye'de enteresan bir cümle var. Bu cümleyi de sağa sola çok çeken var. O yüzden epey de tehir etmiştik konuşmasını. Ama şimdi gene biraz üzerinde tefekkür edelim. Meşhur bir söz. Yani enteresan da bir söz ama fevkalade güzel bir söz. Şimdi sabırla dinleyelim. Çünkü ilk başta mealini verirken belki ya nasıl oluyor bu falan gibi böyle bir insanın gönlü bulanabilir yani. Fakat dikkatle takip ederseniz aslında imanın hakikatinin kalpte yerleşmesi için tam bir irşadi usulde söylenmiş, adeta mevzuyu o Cenab-ı Hakk'ın rızasına giden yolun çizgisini çok net olarak ortaya koymuş bir metin olduğunu anlayabilirsiniz. Kıymetli kardeşler, şöyle başlıyor Hikmet Atayiye'de. Taceddin Ataullah İskenderi Hazretleri'nin Hikmet Atayiye'sinin hemen başlarında اِذَا فَتَحَ لَكَ وِجْهَةً مِنَ التَّعَرُّفِ فَلَا تُبَالِ مَعَهَا اِنْ قَلَّ عَمَلُكُ فَاِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ illa ve huve yuridu en yeteallafe ileyke. Elem te'alem enne te'arruf huve muriduhu aleyke vel a'malu ente muhliha ileyhi. Ve aynama tuhtihi ileyhi mimma huve muriduhu aleyke. Evet, biz böyle metni okumuş olduk. Sizler de inşallah sıkılmadan dinlediniz. Şimdi şöyle bir yüzünden önce bir anlatmaya çalışalım. Bir meal aktaralım. Ondan sonra da bakın ne kadar incelikli bir söz, beraber mütalaa edelim. İzâ feteha leke vücheten mine ta'arufi fela tübâli me'ahâ inkalle amelûk. Allah Teala kendisini tanıtmak için sana bir kapı, sana bir pencere, yönelmen için bir saha açtıysa veya açtığında artık sen ille de şu ameli yapayım, bu ameli yapayım diye bunu yapmaya çalışma. Bu hani tübel, hani vebal diyoruz ya arkadaşlar, yüklenme artık. İlle üzerine ben bunu da yapayım, şunu da yapayım deme. Allah sana bir kapı açmış, kendisini tanıtacağı bir kapı açmış. O kapıyı açtığında ille de ben böyle amel yapayım deme. Allah Allah. Yani ne oluyor şimdi? Allah Teala sana kendisini tanıtmak için efendim kapı açtığında, bir görüş ihsan ettiğinde ameli mi bırakacaksın? Bunu mu söylüyor acaba? Hayır. Biraz sabredin, devamını dinleyin. فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ اِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ اَنْ يَتَعَرَّفَ اِلَيْكَ. Allah bu kapıyı sana niye açar? Kendisini sana bildirmek için açar. O murad ettiği için murad eder, ister ve sana bu kapıyı açmasının sebebi öylesine bakasın diye değil. Onun zatını, onun muradını anlıyorsun, rızasına gidesin diye. Değil midir? Evet. Tamam, güzel. Şimdi devamı nasıl? Elem te'alem ennet te'arrufe huve buriduhu aleyke. Güzel kardeşim, bilmez misin sen? Veya bilmez misin denildiğinde bu Arapçada sen de çok iyi bilirsin ki manasal gelir. Elem te'alem bilmez misin? Veya sen de çok iyi bilirsin ki ennet te'arrufe huve buriduhu aleyke. Bu biliş, yani böyle bitsiz sessiz, ölümlü bir insandan bir satır, bir kitap talim etmeksizin, metinden okumaksızın, bizzat Allah Teala'nın öğrettiği ilme ait olan şey, Allah'ın sana hediyesidir, lütfudur, ikram etmiştir Allah sana. Peki, bu bilişin, yani bilişin mahiyeti budur. Bu biliş nedir? Allah Teala'nın sana verdiği lütuftur. Peki amel nedir? Vel amel enne, yani elem te'alem el amele diye bir düşünebilirsiniz. El amele, amellerse, senin yaptığın amellerse ente muhdiha ileyke ileyhi, Allah Teala'ya senin hediyelerindir. Ameller nedir? Allah'ın senin hediyelerindir. Hediye kabilindendir zaten. Burada çok büyük incelik var. İnşallah bugün belki de sadece bu sözü işleyebilecek kadar vaktimiz olacak. O yüzden kullukla alakalı, irfanla alakalı bu söze çok dikkat edin kıymetli kardeşler. Taarruf, Allah'ın seni, sana kendisini sana bildirmek için bahşettiği ilim, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bir ikram, bir hediyedir. Amellerin ise senin Cenab-ı Hakk'a hediye etmek üzere yaptığın hazırlık, ona sunduğun arz ettiğin hediyelerdir. Peki وَاَيْنَمَا تُحْدِيهِ اِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْكَ. Peki nerede onun sana verdiği nimet, hediye, ikram nerededir? Senin yaptığın amel, ona karşı sunduğun hediye. Yani hiç bu kıyas olur mu? Biri nerede, biri nerede? Yani biri nerede derken Allah'ın sana verdiği hediyenin derecesini anlayabilecek hassaman yok. Nerede sorusu o. Ameline gelince, amelin senin kendi tarafında, kendi sınırların içerisinde olup bittiğinden, bunun Allah'ın hediyesine karşılık bir yer tutması bile muhal manasında söylenmiş bir söz. Şimdi gelelim bakalım bu sözün inceliklerine. Bir kere isterseniz kelime kelime gidelim. اِذَا فَتَحَ لَكَ وِجْهَةً, açtığında, demek ki bir şeyler kapalı. Demek ki kul kendi bildikleriyle baş başa kaldığı müddetçe Allah Teala'yı hakkıyla idrak etmesi mümkün değil. Duydu, fakat duyduğunu anlaması için ayrıca bir şeylerin kendisinde açılması lazım. Fetaha kelimesi buna işaret ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim açıktır, mübindir, dayandır. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'in mealini okuduğumuzu kendi ilmimiz seviyesinde anlarız. Birisinin bize açmasıyla o seviye yükselebilir. Bir alimin sohbetini, kitabını okumakta yine bir seviyeye geliriz. Peki, bütün ilim sahiplerine kendi ilminden vererek onları cehaletten kurtaran, ilmin yegane sahibi, ilmi kendi kudret elinde tutan Hazreti Allah, sana bir açıklık, bir kalp ihsan eder, anlaman için bir şey açarsa, artık onu başka bir şey kapatabilir mi? Sadece ilim değil, Allah Teala'nın açtığı bir rızık, Allah Teala'nın murad ettiği ve izin verdiği, müsaade ettiği herhangi bir şey. Bu bir fitne de olabilir. Bakın, bu bir fitne de olabilir. Bu bir kıtlık da, bir savaş da. Yani Allah Teala'nın açması, efendim, sadece müsaade etmesi, sadece bizim açımızdan, bizim reçemizden, hep güzel olarak gördüğünüz şeyler midir? Hayır. Hastalığın da kapısını açabilir Hazreti Allah. Fakat biz müminler olarak Allah Teala ne verirse versin güzel olduğuna inanırız. Ama buna rağmen ne deriz bakın? Mesela camiye girerken Allahümme stahli ebvâbe rahmetik veya ebvâbe birahmetik. Ya Rabbi, sen bize rahmetinle kapıları aç veya rahmet kapılarını aç. Senin rahmetinin kapılarını aç bize. Yani bize cehennem kapılarını açma. Mescitten içeri girerken Allahümme stahli ebvâbe rahmetik veya birahmetik demenizdeki sebep ne? Bir adam camiye gider, gıybet ederse yine günah girer. Kalbimde başka şeyler olursa başka durumlar olur. Ya Rabbi, ben kendi bedenimi vesaireyi ruhum yoluna sevk ettim. Fakat fetih ve muvaffakiyet sendendir. Sen bana rahmet kapını aç, bana merhamet eyle diyerek camiye gireriz. Veya meşhur bir dua var değil mi? Allahümme ya mufettihal ebvab iftah lena hayral bab. Allahümme ya mufettihal ebvab iftah lena hayral bab. Değil mi? Böyle dua ediyoruz. Ey kapıları açan Hazreti Allah, bize, bizim için de sen hayırlı kapılar aç, hayır kapılarını bizlere aç diye Allah Teala'ya dua ettiğimizde, haşa, Allah Teala'nın şer kapısı yoktur. Hayrihi ve şerrihi denildiğinde hayır ve şer Allah'tandır demenin manası Allah Teala'nın yaratması cihetiyle değildir. Kulların bulunduğu pozisyonla, kulların algıladığı şekilde alakalıdır. Yani şer, ya Rabbi tabii senin müsaaden ne oluyor? Hastalıkta, günahta, birçok şeyde senin gibi yazılımınla, senin kudretinle vücut buluyor. Fakat ya Rabbi, bizi senden uzaklaştıracak, bizi ağır imtihanlar altında bırakacak, insanlıktan çıkartacak, bizim için şerde dönüşecek şeyleri, şerrinden sana sığınırız demektir onun manası. Arz edebildin mi efendim? Yani Allah Teala'nın yoksa hepsinin haliki ve yaratıcısı olduğunu biliyoruz. Neyse, sözü uzatmayalım. Fetaha kelimesi, اِذَا فَتَحَ لَكَ denildikten sonra senin için açtığında, yani sana özel açtığında tabirindeki o leke kelimesi tabii ki kumaşın üzerindeki leke manasına gelmiyor kıymetli dostlar. Leke Arapça senin için demektir. Leke. Lekum dediğimizde sizin için. Sizler kastedilir. Kes ten manasına geliyor, zamirdir. İsmin yerini tutan kelimedir. Peki hani senin için açtığını denildiğinde ne anlamak lazım kıymetli dostlar? Demek ki herkesin kendine mahsus bir açılımı var. Ben de bir şey açıklığa kavuşur, bir şey dinlerim, öğrenirim. Bir işte çalışır, Allah'ın sırrını öğrenirim. Efendim bir ailede, bir mekanda, efendim ne bileyim, bir aklımın, meşrebimin özelliğine göre bir sahada bir şeyi hakikati anlarım, diğeri başka bir sahada. Diğeri çocuğu olduğu zaman Allah'ın varlığını, kulluğunu idrak eder, o çocuk ona vesile olur. Kimisinin de çocuğu olmayışla, kimisine sıhhat verir, kulluk yapar, kimisi hastalıkla idrak edebilir. Herkeste farklı tezahür var. Birisi küfür karından, sopadan anlar, birisi nasihattan anlar, birisi işaretten anlar. Bir adama ruhen dua edersin, ettiğin anda adam farklı bir insan oluverir. Herkesin erişme, anlama, usulü, meşrebi vesairesi imtihan şekli farklıdır. Bak üniversiteye girerken bile sözel var, sayısal var, eşit ağırlıkta var. Bir yerinde çok, bir yerde çok yapan bir yerinde yapamaz. Ama o kendi isteğine göre bir yere girer. Ona mahsus bir eğitimi ortaya çıkartmak için çeşit çeşit yaparlar imtihanları. Allah Teala'nın da kullar üzerindeki tasarrufu buna, bu duruma benzetebiliriz. Herkesin farklı farklı meşrebi kabiliyeti vardır. O kabiliyeti ortaya çıkartmak için Allah Teala'ya kulluk etme gayretiyle bir şekilde sırat-ı müstakimde doğru yolda bulacaktır. Kimisi esnaf olur, kimisi alim olur, kimisi kasaptır, kimisi ayakkabıcıdır, birisi bir yerde bir müdürdür, ihracat, ithalat yapar, meşrebi farklıdır. O işi çok iyi yaptığı için Allah'ın rızasını kazanır. Hoca efendi imamete geçtiğinde işini güzel yapınca Allah'ın rızasını kazanır. Affedersin adam kanalizasyon işinde çalışır, ümmet-i Muhammed'in pisliğini temizler, bir bakarsın imam efendiyi de geçmiş. Herkesin meşrebi vardır. İşte izâ fetehe leke, sana özel bir şekilde Allah taarrufunu, kendi bilinmekliğini sana açarsa, artık sen ille de şu ameli yapayım, ille de bu ameli yapayım diye kendini sıkma. Neden? Kıymetli dostlar, burada ameli yapmak için ille de çalışma, artık fazla amele de hacet yoktur sözünden anlamamız gereken amel, nafile ibadetlerdir. Farz olan ibadetler değil. Çünkü farz olan ibadetler zaten seni efendim üzerine borç olan efendim yapman gereken şeyler. O dairede konuşuluyor bunlar. Hazrede biliyor musun? Çünkü neden? Ondan sonra aşağıdaki söz bu durumu açıklıyor. Şöyle ki فَاِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ اِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ اَنْ يَتَعَرَّفَ اِلَيْكَ. Yani sana bunu açmaz. Ancak açmasının sebebi sen bu bilincin sende oluşmasının için bunu açmasının sebebi kendisini sana bildirmek için efendim bir ikramıdır, lütfudur. Kıymetli dostlar, bakınız. İnsan nazile amel yaptığında kendi idrak ettiği hali, hareketi bir şekilde güzel görüp Allah'a sunmaya çalışır. Fakat Allah Teala rızaya nasıl gideceğini bizzat kendisi öğrettiyse artık ona göre amel yapmak lazımdır. O amelle meşgul olmak lazımdır. Bu söz buna işaret etmiş oluyor. Şimdi aşağı geçelim. فَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُرِدُهُ عَلَيْكَ. Bu bilinç, bu bildiriş Allah Teala'nın sana hediyesi, ikramıdır. Fakat vel amale, seni yaptığın nafile ibadetlerse ente muhtiha ileyh, onun ona karşı senin sunmak istediğin hediyelerdir diyor. Peki acaba burada ne kastediliyor? Gelin bu bölüm biraz ağır olduğunu düşündüğüm için bir üzerinde tefekkür, mütalaa etmeye bir fırsat verelim, bir nefeslenelim. Ondan sonra inşallah konuşmamızın diğer bölümüne devam edelim efendim.
Oh, طيب وأحمد الهب وصلي وسلم وبارك على عشرة مسعد وجميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.
Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, 3. bölümde biraz da böyle bizi fikren yoran, ruhen mesai isteyen, daha doğrusu ruhen mesai yanlış bir kelime de, ruhi gayret isteyen, efor sarf edilmesi gereken sözün mütalasında kalmıştık. Allah Teala sana özel şekilde kendisini bilmekle alakalı bir irfan, bir bilinç yolunu sana açtıysa, hususi olarak sana böyle bir ikramda bulunduysa, artık sen kendi kafana göre nafile ameller yapmak, ille de yapayım diye uğraşıp didinmek durumunda olma. Buna gayret etme. Çünkü Allah Teala bunu sana kendisini bildirmek muradıyla ikram etmiştir. O yüzden hediye etmiştir. Ve şöyle düşün, sen elbette bilirsin veya bilmez misin? Allah Teala'nın verdiği ikramla senin amellerin olarak ona verdiğini hediye kıyasını yaparsa, Allah'ın sana verdiği bu taarruf onun hediyesidir. Amellerin ise senin ona ikram etmeye çalıştığın, daha doğrusu İhsan makamındaki hediye etmendir, hediye hazırlamandır. Onun verdiği nerede, senin ona hazırladığın hediye nerede? Bir düşün. Denirken acaba ne denmek isteniyor? Maksud nedir, murat nedir? Ona biraz kafa yoruyorduk, gönül yoruyorduk. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu bu işe teksif etmiştik. İşte devam ediyoruz şimdi o söze. Şimdi Allah Teala sana bildirmek için bunu verdi. Yani öyle bir bilinç olsun, kenarda bir yerde işte bir malumat olarak dursun diye verilmedi. Bu senin amel etmen için verildi. Şimdi oraya girmeyelim, devamını okuyalım. Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Efendimizin bir sözüyle açarsak çok daha iyi anlaşılır. Birkaç kere daha konuşmuştuk, hatırlatmıştık. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz buyuruyor ki, insanın dünyada yaptığı ameller, ibadet ve taat, Allah Teala'yı bu dünyada unutmadığını gösteren ve bu gurbet diyarında ben seni unutmadım ya Rabbi diyerek ahirete hediye olarak götüreceği şeylerdir buyuruyor. Bir insan gurbete gittiğinde demiştik, hatta kendisi de öyle açıyor, gurbete gittiğinde bir hediye alır. Bir incik boncuk alabilir, ne bileyim böyle bir işte yani küçük bir şey alır, bir bez alır, bir örtü alır, ne bileyim bir kalem alır, bir fincan alır mesela gelir. Şimdi o fincanı getirdiğinde, o elbiseyi, o işte şalı, yüzüğü falan getirdiğinde, kalemi getirdiğinde hediye olarak getirdiği kişinin değerine uygun mudur o? Hayır değildir. Bir kalem alır, 2-3 kuruşluk bir kalemdir o. Yani maksat nedir? Ben oraya gittim ama seni unutmadım demek için bir nezakettir. Öyle dolaşmadım orada yani, kafama göre takılmadım. Ben esas vatanımı hatırladım. Sizlerin sevgisini orada unutmadım. Evet, gurbetteydim. Çalışmak için gittim. İşte takdiri ilahi bir şekilde gittim ama sizleri unutmadım demek için de nedir? Getirilen bir hediyedir. Zaten hediye denilmesinde de şöyle bir espri var metinde de. Kıymetli kardeşler, hediye dediğimiz şey kişinin, mesela bir insan hediye bekleyişi içerisinde olabilir. Diyelim ki uzun zamandır görmediğimiz başka bir yerde çalışan, okumak için giden bir arkadaşımız. Yani can dostumuz, çok sevdiğimiz bir insan. Oradan geldiğinde gayri ihtiyari bir şeyler getirebildiğini düşünürüz. Yani içimize öyle doğar. Fakat ille de şunu getir, ille de bunu getir deyip de o getirmiş olsa zaten onun adı hediye değildir, siparişdir. Verdiğiniz siparişi getirmiştir. Arkadaşlığını göstermiştir. Abi sen oradan işte şu kadar kalem istemiştin. Sen şöyle bir teyip istemiştin. Şöyle bir Walkman istemiştin. Neyse artık şimdi bunların modası da kalktı ya. Ha bak sağ olasın. Getirdim Allah razı olsun. Zahmet oldu. Ne kadar ücreti falan dersin. Hatta parasını da verirsin. Bu hediye değildir. Bunlar da siparişdir. Fakat burada zaten senin ona hediye etmendir amelleri sözünde bir nükte var. Hazreti Tacuddin Ataullah İskenderi burada açıyor aslında anlayana. Yani amellerin Allah'a karşı hediyedir dediğinde, yani ya farzı bile olsa, sorumluluk bile olsa ancak hediye mesabesindedir manasına geliyor. Hem de yani ille de senden şunu beklemiyor ama getirsen iyi olur dediği nafile ibadetler vardır. Bunu getirmen yine senin hediyendir. Hazret edildin mi? Şimdi Allah Teala sana bildirdikten sonra ille de bunu yapacağım diye uğraşma sözü hala muallakta ama bizim için. Hala bir şerh istiyor. Biraz daha dursun. Son kısmı da okuyalım, ondan sonra buna girelim. وَاَيْنَمَا تُهْد۪يهِ اِلَيْهِ اِنَّا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْكَ Onun sana verdiği ikram ettiğinin karşısında senin verdiğin hediye nerede olur ki? Nedir yani? Esamesi mi okunur? Okunmaz. Sen şimdi esamesi bile okunmayacak bir şeyi ne yapmaya çalışıyorsun yani? Ne etmeye çalışıyorsun? Peki, şimdi Hikem-i Atayiye'nin usulü üzerinden gidersek, söylenilen metnin söylenilmeyen cümleye işaret ettiği usulüne riayet ederek metne öyle bakarsak, acaba şu söz çıkıyor mu? Allah Teala sana mahsus şekilde kendisini bildirmek üzere bir kapı sana açmış, yönelmen, teveccüh etmen için sana bir güzellikte bulunmuş, onu açmışsa artık sen kendi bildiğin amellerle meşgul olma sözünde belki de anahtar kelimelerden bir tanesi vicihe kelimesidir. Teveccüh. Çünkü vice veya bir insana teveccüh etmek, arzuladığın bir yüzü gördüğünde o yüzden arzuladığın şekilde sana bir yansıma olursa o yüze vecih denir, surat denmez. Surat, o kişinin kimliğini gösteren zahiri şeklidir. Ruhunun yansıdığı ve senin talep ettiğin bir şey. Hatta senin görüp de hayran kaldığın bir güzelliği, hüsnü muameleyi gördüğün bir yüz, surata surat denmez, vecih denir. Efendim, vecihinize baktım da sürur duydum derler mesela. Yüzünüze baktım da sürur duydum denmez. Yüz denildiğinde ayrı bir jargon, ayrı bir meseleye, efendim, kategoriye, frekansa ait bir şey konuşmuş olursunuz. Vecih dediğinizde o kişiyle alakalı manevi irtibatınızı göstermiş olursunuz ki nitekim estağfirullah فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ın yüzünü çevir sözü aslında vecihi çevirdir. Yani içinde murat olunan o ruhunla beraber Mescid-i Haram'a yönel demektir. Eğer ayet-i kerimede sadece suratını çevir olsaydı ve oradaki vecihin incelik manasını anlamayıp daha derinine inmeyip sadece bir adam yüzünü döndüğünde namaz kabul olurdu ki bu sefer namazda huşu ve huzuru aramak beyhude olurdu. Allah Teala hem yüz olarak ruhumuzun ifadesini alabildiğimiz yüze vecih denir. Ruhi ifadeyi görürsün. Hatta kıymetli dostlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde vucuhul yevme izin diye başlayan ayeti kerimesinde bazı kişilerin yüzünün aydınlık, bazı kişilerin yüzünün karanlık olduğunu beyan etmesi bu açıdan bakarsak ne manaya geliyor? Onların yüzünün kararması denildiğinde vecih tabiri gelmesinin sebebi ruhlarının bulundukları durumun yüzlerinden yansımasıdır. Bazı yüzler de dahikatun mustebşirah veya işte nurludur, onların simaları nur saçar, ziyalıdır, nurludur şeklinde, sürurludur şeklinde söylenmesi yüzdeki kasların harekete geçmesi murat değildir elbette. Onların ruhi olarak terakkilerinin ulvi ruh halinde Allah'ın nimetine eriştiklerinin yüzlerinden anlaşılması, ruhlarının yüzlerinden görülmesidir. Bir de bu vecihin üzerinde artık kronik olarak yerleşmiş yüz şekillerindeki detaylar vardır ki ona da sima denir. Mesela simahum fi vucuhihi eseri sucud. Secde eserini, secdenin alametini, eserini onların simalarında ne yaparsın? Görürsün buyuruyor. Simahum fi vucuhihim. Bak dikkat edin. Simahum fi vucuhihim. Yüzlerinde artık onu yansıtan alamet. Neredeyse evet, ruh insanda ruhi güzelliğin yüze yansıması vardır. Ama artık kaş gibi, göz gibi, efendim ne bileyim adamın burnu gibi, fiziki özelliği gibi üzerine işlenmiş alamet haline gelen bir ruh güzelliği varsa ve yüz bunu yansıtıyorsa ona da sima derler. Hatta aynı şekilde bir müşriğin, Allah'tan uzak bir insanın ruhundaki o efendim felaket, o zulmet artık yüz katlarına bile işlemişse ona da sima denir. Evet, onları sen, onlar simalarından tanıdırlar buyuruyor ayet-i kerime. Yu'raful mücrumune simen yukhadu bin nevasi vel akden. Yani o mücrimlerin simalarından tanınır. Artık ruh halleri yüzlerinde bir kaş göz gibi, fiziki özellik gibi işlenmiştir. O kadar berbat hallerdir. En uçları izah meyanında bu ayeti kerimeleri de hatırlayabiliriz. Şimdi vichheten kelimesi niye burada anahtar? Viche bir teveccühü gösterir. Bir niyeti gösterir. Niyet bir amel ister. Dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Buradaki veche veya vichhe o teveccühün, o yönelişin şeklini gösterir. Hatta işte eskiden birbirini görmek için açılan pencereye muvacehe penceresi denirdi. Görmek istediğin zaman o pencerenin önüne gelirsin, sen gelirsin ama. O zaten içeridedir. O yüzden de mufaale babındadır. Mufaale babında bir tarafın harekete geçmesi esastır. Muvacehe görmek için bir yere gitmek manasına gelir. Muvacehe penceresi derler mesela. Vecih vecihe olmak için vecihini alır taşırsın. ve Çin'in eyle suratını taşımazsın. Ruhunu da beraber götürürsün. Karşıdaki kişinin teveccühünü beklersin. Senin teveccühünle onun teveccühü birleştiğinde bir vuslat hali zuhur eder. O zaman söz muhteşem bir kapı açıyor bize. Nedir o? Allah Teala seni kendisini sana bildirmek için seni seçmiş, sana özel bir şey ikram etmişse artık bu teveccüh senin de teveccühünü ve idrakini, ona göre niyetini ve amelini ister. Artık cümle şu, artık sen senin seçtiğin amelleri değil, Allah'ın sana bu bilinçle bahşettiği sahaya bak ve Rabbinin senden istediği ameli yapmaya çalış. Çünkü Allah sana bunu vermesinin sebebi kendini bildirmek içindi. Ha tamam bildik abi, diyecek halim yok. Bu bilincin getirdiği bir amel olması lazım. Bu da Allah'ın rızasına uygun olması lazım. İşte Allah sana bu bilinç ve irfanı verdiğinden artık sen ille de kendi bildiğin yola gitme. Bir örnek vereyim de daha iyi anlaşılsın. Bir hastaya bakman lazım. Ne bileyim ameliyata girmen lazım. İşte bir yoksulu, bir yetimi giydirmen lazım. İş sana bakıyor. Sen artık baktın ki Allah Teala senden bu işe yaramanı istiyor. Artık ben ille de şu ibadeti yapayım. İlle de 100.000 kelimeyi tevhid çekeyim. İşte gecede şu kadar 100 zekat teheccüd kılayım diye kendini zorlama. Bir insanın müşkülünü çözdüğünde sana Allah bir şey kapı açmış, göstermiş. Şu hizmette bulunursan, şu işi yaparsan benim rızamı kazanırsın. Sana özel bir şey çıkmış burada. Senin meşrebine göre Allah sana göstermiş. Ne yapman gerektiğini göstermiş. Artık sen o sahada gayret edeceksin. İlle de ben kendi bildiğim ameli yapayım. Öyle kendimi rahat hissediyorum diye kendi kafanın dikine gitmeyeceksin. O zaman irfansız olursun. Amelin olsa da irfanın olmaz. Halbuki amelden murat abdiyettir. Kulluktur. Kulluk da liya'budun şeklindeki ayeti kelimenin tefsirinde liya'rifundur. Allah'ın rızasına göre yaptığın hal ve harekat ve tekenattır. İşte bu müthiş sözde kıymetli dostlar, Allah Teala al bu hediyeyle gel, şu şekilde yaparsın, şu şekilde benim hoşuma gider diye sana tarif verdiği halde hala senin kendine göre bir hediye arayışına girmen, ne bileyim yani adama işte hayatta mesela diyelim ki bazı insanlar vardır, meyvelerin böyle tüylü kısımları sevmez mesela. İşte kivi yiyemez, şeftali yiyemez, tutamaz bile, kayısı bile tutamaz. Eli yemez ve hayatı boyunca da yemez. Ne bileyim bazısının çileğe alerjisi vardır. E şimdi sen tanımadığın bir adama veya birazcık huyunu suyunu bilmediğin bir adama veya bildirildiği halde alıp da ille de o adamın beğenmediği bir şey getirdiğinde ben hediye aldım diye efendim almak niyetiyle kalkıp götürürsen ne işe yarar bu? Allah Teala neyi sevip neyi sevmediğini, rızasına giden yolu kendisini bildirmek için sana göstermiş. Artık sen kendine göre hediye arayışına girme. O sahaya uygun bir amele bürün. Demek işte Hikem-i Atayine'nin söylenmemiş cümlesine inşallah bir açıklık getirmek üzere sizlere aktarılmış oluyor. Zor bir bahis. E ne yapalım? Neleri öğrendik? Ne kadar fıtratımıza ağır gelen şeyleri bile dünyalık, dünyevi birkaç kuruşluk meta için utandık, sıkıldık, saatimizi kaybettik, vaktimizi harcadık, öğrendik. E biraz da ruhi gayret içerisinde bulunalım. Ne dersiniz? Allah Teala bize hayırlı işlerde muvaffak eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk ve sallâ alâ eşrefi ve es'adi ve ekmeli nuri cemî'el enbiyâi vel mürselîn. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olunuz. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.